أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından, sevgili peygamberimizin örnek hayatını ele aldığımız bu güzel programdan hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, iyilikleri, nimetleri siz değerli kardeşlerimin üzerine, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, hayatımızı, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, bulunduğumuz her yeri rahmetiyle, huzuruyla, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerim, programımızda sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlakı, özellikle de tevazu noktasındaki örnek davranışları bize intikal eden fevkalade güzel örnekleri üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam Kalem Suresinin 4. ayet-i kerimesinin de açıkça beyan ettiği üzere وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ şüphesiz ki ey Resulüm sen büyük bir ahlaka sahipsin. Büyük bir ahlak üzere bulunmaktasın. Böyle bir ifade, yani Resul Efendimizle ilgili kullanılan bu ifade başka hiçbir kimse için kullanılmamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir başka bir peygamber, bir başka insanla ilgili böyle üst üste tehkitle diyoruz biz buna, mübalağa ile tehkitle başka bir insan için kullanılmamıştır. Dolayısıyla oradaki o ayet-i kerimeyi iyi anlamak lazım. Yani o neye işaret ediyor? Nasıl bir ahlaka, nasıl bir ahlaki güzelliklere, ahlak-ı hamideye işaret ediyor? Onu gerçekten üzerine durmak, iyice üzerine tefekkür etmek ve o ayetin bahsetmiş olduğu Efendimizin ahlak dünyasına girebilmek ve o ayetin işaret ettiği o güzellikleri orada bulabilmek gerekiyor. Hakikaten biz şöyle bir perdeyi kaldırıp da Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın adeta güzel ahlak hazinesi, yani en güzel ahlakı mücevherlerle tezin edilmiş, doldurulmuş, ağzına kadar, tepeden tırnağa kadar adeta bir bal küpü gibi, adeta bir misk küpü gibi bütün güzelliklerin, ahlak güzelliklerin böyle üst üste yığıldığı, oraya tezin edip yerleştirildiği bir dünyadan bahsediyoruz. O Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı, Efendimiz'in ahlaki yapısı, onu kastediyoruz. Ve orada da hangi noktasını yoklasak, orada hangi dalı kıpırdatsak, hangi taşı kaldırsak altından fevkalade dikkat çekici güzel bir davranışın, güzel bir sözün, güzel bir halin orada bulunduğunu görüyoruz. Muhterem dinleyenlerim, Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselam'ın tabi tevazu onun hayatın her tarafına yansıyordu. Mesela Efendimiz evindeyken elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder ve koyununu sağardı. Bir peygamber düşünelim, Allah'ın peygamberi, insanlığın rehberi, önderi, o kadar turabi, o kadar mütevazi ki eve geldiği zaman kendine bakalım. Ne kadar sıradan bir insan oluyor. O eşleriyle beraber, çocuklarıyla beraber orada ne kadar böyle alçak gönüllü bir insan, alıyor böyle emredici bir üslupla alın, şunu dikin, şunu temizleyin, şunu yapın, bunu yapın tarzında böyle evde çok af buyurun terör estiren bir yapısı yok Efendimizin. Yok şu şöyle niye böyle olmadı, bu niye şöyle olmadı tarzında Efendimizin evinde hanımlarıyla, çocuklarıyla böyle bir kavga ettiği, ağır konuştuğu, böyle bir hır, çok affedersin, çıkardığı vaki değil. Geliyor bir tevazı, giriyor, selam veriyor. Bakır elbise yamanacaksa oturuyor mübarek elleriyle yamıyor. Ayakkabısı nalinlerinde bir problem varsa onu ipini bağlıyor. Diyor. Gidiyor orada bir koyun varsa gelmiş bir hediye gelmiştir. Mutlaka helalinden bir hediye gelmiştir. Gidiyor o koyunu sağıyor. Yani mübarek elleriyle. Bu ne kadar güzel bir haldir kıymetli kardeşlerim. Bunu düşünmek lazım. Yani bizim gibi böyle hayattan kopuk, yani ne yaptığını bilmez, hal ve hareketlerimiz kaba saba insanların bunları iyi düşünmemiz lazım. Oradan kendimize çok büyük örnek almamız lazım. Yani bunlar hayatı çok güzelleştiren, cennet haline getiren aslında kalbi hassasiyetlerdir. Yine Efendimiz Aleyhisselam kendi eşyasını kendisi taşırdı. Hiç kimseye yük olmak istemezdi. Bununla ilgili Ebu Hureyre'nin çok güzel bir hatırası var. Size onu nakletmek istiyorum. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün diyor baktım diyor Efendimizle beraber çarşıya gitmiştim. Peygamberimiz oradan elbise satın aldı. Yine bazı şeyleri satın aldı. Hemen koşarak onları elinden almak istedim. Dedim ki ya Resulallah bunları ben taşıyayım. Siz zahmet buyurmayın. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz bir kimsenin eşyasını kendisinin taşıması daha uygundur. Ancak taşımaktan aciz olursa Müslüman kardeş ona yardım edebilir, eder. Bırak ben kendi eşyamı kendim taşıyayım diye taşıtmıyor. Tabii ki yine bu güzel halleri bir kısım üstadlarımızın, hocalarımızın hayatını görüyoruz. Allah kendilerine selametlikler versin. Yaşar Kandemir hocamız fakültede bir gün orada bizim bakkalımız vardı. Oradan bazı şeyleri almış ama hayli biraz böyle ağır gibi gözüküyordu. Ben koştum. O zaman ben asistandım. Dedim hocam müsaade etsen bu yükleri ben taşıyayım. Size ağır gibi gözüküyor. Allah razı olsun bu hadis-i şerifi bana nakletmişti Yaşar Kandemir hocamız. Dedi ki Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki bir kimsenin eşyasını kendi taşıması daha uygundur. Yani çarşı pazarda almış olduğu şeyleri eğer taşıma gücü varsa daha uygundur. Müsaade et ben kendim taşıyayım. Ancak yani aciz olursa taşınacak gücü kuvveti olmasa ona yardım edilebilir diye. Bu hadis-i şerifle de ilk defa o güzel hocamızın bize anlatmasıyla karşılaşmış olduk. Muhterem dinleyenlerim, Efendimizin tevazuyla ilgili olarak Hazreti Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastaları ziyaret ederdi. Etrafında bir hasta varsa külü olsun, kimler olursa olsun fark etmez sorar. Eğer bir hasta varsa fırsat bulur mutlaka onları ziyaret eder. Onların yönlerini alırdı. Gönüllerine bir huzur, bir mutluluk vermeye çalışırdı. Cenaze teşhiğinde bulunur ve herkesin binek olarak kullandığı şeyleri kullanmaktan çekinmezdi. Mesela Efendimiz merkebe binmekten kaçınmazdı. Yani binitleri vardı Allah Resulü'nün. Bindiği devede vardı, atta vardı ama katırda vardı. Ama merkebede binerdi. Ve bir merkebe binip yapacağı işleri yapar, gideceği yere giderdi. Nitekim Hayber'in fethedildiği, Kurayza oğullarına sefer yapıldığı günlerde yuları hurma lifinden olan bir merkebi binek olarak Efendimiz kullanmıştı. Hiçbir biniti olmadan yaya olarak yürüdüğü de çoktu ve bu onun için gayet normal bir haldi. Cabir radıyallahu anh diyor ki hastaydım, Resulullah beni ziyaret etti, hiçbir şeye binmeden yürüyerek gelmişti. Bütün bunlar, yani Hazreti Enes'in naklettiği bu bilgiler, yine Hazreti Cabir'in naklettiği bu bilgiler hep Efendimizin sahip olduğu tevazunun onlar tezahürleri, örnekleri. Daha güzelleri var kıymetli dinleyenlerim. Mesela Mescid-i Nebevi inşa edilirken herkes gibi Efendimiz Aleyhisselam da kerpiç taşıyor. Hendek kazımında, Hendek Savaşı öncesi, Hendek kazımında herkes açlıktan karnına bir taş bağlarken Efendimiz Aleyhisselam iki taş bağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam ashabı arasında onlardan fark edilmeyecek şekilde yaşıyor ve kesinlikle kendisini onlardan üstün görmüyor. Hatta bu Hendek'teki Hendek kazıma olayı sırasında kalabalık bir grup, belki 500 civarında iki sahibi orada Hendek kazıyor, belki daha fazla. Herkes aç, Efendimiz de aç. İçlerinden bir tanesi karnına taş bağlıyor, sahabeden bir tanesi, ve açlığını açıktan söyleyemiyor. Ya Resulallah, karnımız acıktı, yiyecek bir şey de yok, ne yapalım gibi açıktan söylemekten teedüp ediyor, çekiniyor. Resul Efendimiz'in yanına geliyor, şöyle fotasını kaldırarak, belindeki örtüyü kaldırarak karnına bağladığı taşı gösteriyor ve o şekilde de aç olduğunu söylemeye çalışıyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın onu ne demek istediğini anlıyor. Efendimiz de karnı üstündeki örtüyü kaldırınca sahabe bakıyor ki Allah Resulü'nün karnında iki taş bağlı. Yani sahabenin karnında bir taş bağlıyken açlıktan Efendimizin karnında iki taş bağlı. Dolayısıyla hep onlardan biri olmuştur Efendimiz Aleyhisselam. Hatta sahabe-i kiramdan Abdullah bin Büsür radıyallahu anh şöyle bir olay anlatıyor. Fahri Cihan Efendimizin 4 kişinin taşıyabildiği garra adlı bir yemek kazanı vardı. Garra. Herhalde kelibede biraz böyle büyük, içerisine çok şeyi alabilen, geniş anlamında bir kelime, garra kelimesi. Büyük bir kazan. Bu Resul Efendimizin evinde bulunuyordu ve ancak 4 kişi taşıyabilecek derecede büyüktü. Demek ki Resul Efendimiz pişirdiği zaman bol pişiriyor, yedirdiği zaman bol yediriyor ve sürekli etrafındaki insanlara ikram ediyor. Bu aynı zamanda bunun bir göstergesi olmuş oluyor. Kuşluk vakti girip kuşluk namazı da kılındıktan sonra içinde tirit bulunan bu kabı getirdiler. Ashab-ı kiram etrafına toplandı. Sahabiler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çöktü. Bunu gören bir bedevi hayatında hiçbir zaman bu kadar yüce bir tevazu görmemiş olmanın verdiği şaşkınlıkla "Bu nasıl oturuş?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah Teala beni inatçı bir zorba değil, şerefli bir kul olarak yarattı" buyurdu. Ebu Davud Etime 17'de. Yani orada Efendimizin o kazanın getirilmesi, Efendimizin o kazanın etrafında, kenarında oturması, diz çökmesi, oradan mübarek elleriyle kaplara koyarak sahabeye ikram etmesi, yani bunlar görülmeye değer, belki seyredilmeye değer, örnek almaya değer ne güzel haller. Ne güzel tevazu halleri bunlar. Yani bunları biz Allah dostlarının hayatlarında görüyoruz. Bir iftar vaktiydi bir yerde. Orada o iftarı veren bir zat vardı. Normalde sofranın sahibi, yani oraya gelen yüzlerce insanın yani ikram eden kişiydi. Ben de ona yakın bir yerde oturmuştum. Sonra baktım, yemek de bittikten sonra o sofranın sahibi, o iftarı ikram eden zat, baktım bulaşıkları topluyor. Yani kaşıkları, tabakları böyle oradaki normalde çalışanların, aşçıların yapacağı şeyi kendisi orada hemen başladı. Bir taraftan toplamaya başladı. Bir müddet topladı. Sonra insanlar "ya siz yapmayın, etmeyin, uygun olmaz" diye. Ama yani "ben bu sofrayı ben kurdum, ben ikram ediyorum, buranın patronu benim, herkes bana gelsin teşekkür etsin falan, bulaşığı da artık açlar kaldırsın" gibi bir düşünce ile değil de "ya ben hem bunu ikram etmeye muhtacım, vermeye muhtacım, hem de şuradaki bulaşıkları toplamaya da muhtacım, o hizmeti yapmaya da ben muhtacım" diye bir gönül, mütevazi bir gönül. İşte Allah dostlarında bu hali görünce kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz'deki hali biraz da anlamak mümkün olabiliyor. Yani kitaplardan okuyoruz, örneklerini okuyoruz, hoşumuza da gidiyor, keşke biz de onun gibi olsak diyoruz ama böyle yaşanan bir örnek görmeden de insan kolay kolay nasıl yapacağını tam kestiremiyor. Biraz kendini uzak görüyor, bu yazıdan uzak görüyor. Ama böyle bir güzel bir insanın, bir Allah dostunun hayatında böyle bunun örneğini görünce, yani işte sökünü diktiğini veya böyle ayakkabısını tamir ettiğini veya evinin bir işini kendisi gördüğünü veya işte bir masada bulaşıkları kaldırmaya çalıştığını gibi samimi gönülden gelen bir tevazuyu bir Allah dostunun hayatında gördüğümüz zaman o insanı çok daha fazla etkiliyor. Deminki verdiğim örnekte olduğu gibi işte bir Efendimiz'den kişinin kendi yükünü taşıtmamasıyla alakalı sözü aktarmak var. Bir de gerçekten diyelim ki yaşlı başlı bir hoca efendinin ya buyurun ben kendi müsaade edin ben kendim taşıyayım çünkü Allah Resulü böyle yapmıştı diye onu örneklendirmesi var. İşte esas mürşidi kamillerin, Allah dostlarının yaşayan insanlar içerisinde bu bakımdan çok önemli fonksiyonları var. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ı örneklendirmek yaşayan insanlar olarak ve insanların adeta Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşayan şeklini, örneğini görmüş gibi olmaları ve onu görerek kendilerine örnek almaları tevazudur, sabırdır, şükürdür ve diğer güzel ahlakı örnek almaları kitaplardan okumaktan çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öyle alimlerimizin, hak dostlarının, sadıkların, salihlerin, mürşid-i kamillerin yakında olmak, etrafında olmak, onların hal ve hareketlerini yakından görmek gerçekten insan üzerinde oldukça etkili ve insanın ahlaken olgunlaşması açısından da fevkalade tesirli olduğunu görüyoruz. Fuzuli, şair Fuzuli, Allah Resulüne ezelde bahşedilen büyüklüğün bir kul gibi davranmasıyla asla yok olmayacağını bir temsille anlatıyor. Diyor ki, saadeti ezeli kabili zeval olmaz. Güneş yer üstüne düşmekle paymal olmaz. Yani bir insanda, bir insanın Cenab-ı Hak kuluna bir ezeli saadet lütfetmişse ve yani böyle bir hak katında makbul bir hal kulda tecelli etmişse Allah'ın izniyle o zeval bulmaz ve ebediyen o güzellik devam eder. Bir misal veriyor. Güneş yer üstüne düşmekle paymal olmaz. Güneşin ışınları ne yapıyor? Her tarafa düşüyor. Yerin üstüne, dağlara, ovalara, yani ulaşabildiği her yere güneş ne yapıyor? Işıklarını, ışınlarını gönderiyor. Ama o güneşin ışıklarının yere düşmesi, belki insanların ayaklarının altına denk gelmesi, her tarafa inmesi kesinlikle güneşin büyüklüğüne, yüceliğine bir zarar getirmez. Güneş güneştir. O bulunduğu mertebede, yücelikte, bulunduğu yörüngede hiç kimseye şey yapmadan döner, durur. Dolayısıyla bu güzel ahlaklı insanlar tıpkı güneş gibidirler. Onların o tevazuları kesinlikle onların derecesini düşürmez ve onlara hiçbir zarar vermez. Allah Resulü bir kimsenin kendisini arkadaşlarından farklı görmesini hiç sevmezdi. Muhterem dinleyenlerim. Yani bu mezmum bir haldir. Zaman zaman ham ruhlara bu hastalık sirayet eder. Yani ufacık bir şey olunca hemen kendini farklı görme. Ya parası sebebiyle, ya makamı sebebiyle, ya elbise sebebiyle veya başka bir harici bir şeyle, yani özünde içinde olmayan harici bir şeyle kişinin kendini hemen bir farklı görme, bir insanlara mesafe koyma bir hastalıktır. Yani Allah bizleri o hastalıktan muhafaza eylesin. Bu hasta tutulan kardeşlerimiz varsa da Allah onun da şifasını versin. Efendimiz Aleyhisselam da bunu sevmezdi. Yani malıyla, mülküyle, zenginliğiyle veya başka bir sebeple kendisini farklı görmesi doğru bir davranış değil. Bunun da yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir güzel bir örneğinde görüyoruz. Bir sefer esnasında Efendimiz ashabına koyun kesip pişirmelerini istedi. buyurun dedi, siz mümkün müsait olan bir koyunu kesin, onları pişirin. Ashabından biri, ya Resulallah onu ben keseyim dedi. Başka biri, ya Resulallah yüzmesi de benim vazifem olsun dedi. Bir başkası da, ya Resulallah pişirmesi de bana ait olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz de o halde odunu toplamak da bana ait olsun buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah biz onu da yaparız, senin çalışmana gerek yok dedilerse de Peygamberimiz şöyle buyurdu. Sizin benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü Allah Teala kulunun arkadaşlar arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Ben de sizden biri gibiyim. Odunu da ben toplayayım buyuruyor. Tabii burada çok Efendimizin çok yüksek ahlaki durumlarından bahsediyoruz. Yüksek perdeden örnekler veriyoruz. Dolayısıyla böyle ona uygun düşmeyecek fıkralar, şunlar bunlar tabii bizim programımıza uygun düşmez ama bir espri olması mahiyetinden de biraz fıkra gibi ama bir gerçeği de ortaya koyma açısından bununla alakalı bir hususu nakletmek istiyorum. Kıymetli dinleyenlerim. Şimdi iki arkadaş beraberce bir yerde kalıyorlar. Bir evde diyelim ki işte ya talebeler veya beraberce kalıyorlar. Şimdi birisi biraz daha becerikli bu yemek işlerine yatkın. Diğeri benim gibi bundan biraz uzak. Şimdi yatkın arkadaş diyor ki ya arkadaşım gel seninle beraber pazara gidelim. Orada bazı şeyler alalım. Pazardan, manavdan getirip bir yemek yapalım, yiyelim beraber. Diyor ki ya arkadaşım benim şu an hiç şeyim yok diyor. Keyfim yok diyor. Gelemeyeceğim diyor. Buyurun siz gidin. Neyse o arkadaş gidiyor pazara. Markete bir şeyler alıp getiriyor. Eve getiriyor. Tekrar arkadaşına diyor ki bak bunları getirdim. Gel diyor beraberce bunları sen yıka, ben suya yiyeyim. Beraber yemek yapalım. Yiyelim. Diyor ki ya şu an bir kitap okuyorum. İşlerim var. Kusura kalma, ben yapamayacağım. Sonra o arkadaş güzelce onları yıkıyor, soyuyor. Neyse tencereye koyuyor. Pişiriyor. Diyor ki bak bunları tencereye koydum. Hiç olmazsa zaman zaman kalk şöyle karıştır da pişsin. Sonra pişince yeriz beraberce. Ya kusura kalma diyor şu an diyor. Hiç isteğim yok diyor. Yapamayacağım. Sonra neyse arkadaş yemeği pişiriyor. Sofrayı koyuyor. Tabaklara koyduktan sonra diyor ki ya arkadaşım bak hiç olmazsa gel de beraberce yiyelim bu yemekleri. Diyor ki artık da seni diyor, kırmaya gerek yok diyor. Hiç olmazsa yemeği yiyeyim diyor arkadaş. Şimdi böyle bir fıkra gibi. Yani bazı insanlar var ki her şeyi böyle yanlarını hazır bulmak ister. Hiçbir şey elini dokundurmadan, suya sana dokunmadan böyle tipleri vardır. Bu tabii bir çok agresif bir tip. En son yemek sofraya konunca ya diyor, o kadar da diyor şey yapmayayım diyor, inat etmeyeyim, hadi yiyeyim diye. Böyle bir fıkra. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında kıymetli kardeşlerim bunlar yok. Bütün hayatında hep kendisini o arkadaşla beraber görüyor. Onların biri olarak görüyor. Yani bir piknikte yapılacak bir yemekte bile odunları taşıma vazifesinin de kendisine ait olduğunu istiyor. Ve diyor ki sizin benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah Teala kulunun arkadaşlar arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Esas da bu son cümle tabii çok vurucu. Şimdi burada ölçü olan Allah'ın sevdiği bir iş yapabilmek, Allah'ın sevdiği bir hal üzere olabilmek, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı hallerden de uzak durabilmek ve her halimizi mizan ederken, ölçerken de Rabbim benim bu halimden razı olur mu olmaz mı? Buna peygamberim tebessüm eder mi etmez mi? Bu ölçüyü sürekli elimizde hazır tutmak ve kullanmak gerekiyor. Çünkü bir kulun bu dünyadaki en büyük hedefi Rabbinin sevgisini, Rabbinin rızasını kazanması ve Rabbinin hoşnut olmayacağı, Allah muhafaza etsin, gadab edeceği, öfkeleneceği hal ve hareket uzak durması. İşte bunlardan bir tanesi de Allah Teala kulunun arkadaşlar arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Ölçüsü de bu önemli ölçülerden bir tanesi kıymetli dinleyenlerim. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem devlet başkanlığı hem de ordu kumandanlığı gibi payeleri şahsına toplamıştı. Yani aynı zamanda Medine'deki kurmuş olduğu devletin başkanıydı Efendimiz. O düzenlediği orduların kumandanıydı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebük'te her tarafta yani binlerce askerin, ordunun aynı zamanda başkumandanıydı Efendimiz Aleyhisselam. Bunlar Efendimizin sahip olduğu payelerdi. Ama bununla beraber Efendimiz yine eşine rastlanmaz bir tevazu örneği sergilemiştir. Bu azim ve gayretleri Allah Teala'nın inayeti ile buluşunca kendisine büyük fetihler müyesser olmuştur. Ancak bunların hiçbiri Efendimizin tevazuunu en küçük bir şekilde zedelememiştir. Efendimizin Mekke'nin fethinden sonra Mekke-i Mükerreme'ye girişi işte bize sergilemiş olduğu büyük tevazu örneklerinden biridir. Orada bulunan ashab-ı kiram Efendimizin Mekke'ye girişini şöyle naklediyorlar bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe giden ordunun başında bulunuyordu. Zafer müyesser olup da devesinin üzerinde Mekke'ye girerken başını yüce Rabbine karşı tevazu ile o derece eğmişti ki sakalının uçları neredeyse devenin semerine değmekteydi. O esnada devamlı olarak şu sözü tekrarlıyordu. Allahümme la ayşe illa ayşul ahireh. Allahümme la ayşe illa ayşul ahireh. Ey Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Sevgili Peygamberimiz, dünya hayatına nispetle ahiretin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ifade eden bu sözü hayatı boyunca sık sık tekrarlardı. Rivayetlerde Mescid-i Nebevi inşa edilirken, Hendek kazılırken, fetih günü Mekke'ye girerken ve veda hacı esnasında Arefe günü müminlerin çokluğunu gördüğünde bu sözü söylediği rivayet ediliyor. Buhari'de, efendim Müslim'de ve diğer hadis kaynaklarında. Bu çok önemli bir şey. Çünkü orada bir fetih müyesser oluyor. Bir galip kumandan olarak, 12 bin kişinin kumandanı olarak yıllardır kendisinin oradan çıkarılıp sürgün edilmiş olduğu, çok sevdiği Mekke'sine geliyor. Karşısında yıllardır kendisine zulmeden, öldüren, insanları yerlerini yutan eden, büyük cinayetler işlemiş olan bir Mekke grubu var. Mekkeliler var, Kureyş var. Ve Efendimiz Aleyhisselam oraya belki yani bir peygamber olmasa, sıradan bir kumandan olsa belki en mağrurane bir şekilde girebileceği bir ortam. Çünkü büyük bir zafer elde ediyor. Büyük bir galibiyet söz konusu. Ve orada girdiği zaman kendisine zulmeden o insanlara her şeyi yapabilecek kudrete sahip, alacak, esir edecek, öldürecek, belki efendim istediği cezayı verebilecek kudrete sahip. Ama Efendimiz Aleyhisselam bunların hiçbirisini yapmıyor ve devesinin üzerinde secde halinde sakalının uçları neredeyse devenin semerine değecek bir şekilde o şekilde mütevazi bir kul olarak Mekke'ye giriyor ve dilinde de şu zikir: Allahümme la ayşe illa ayşul ahireh. Evet kardeşlerim, bunları böyle bu misalleri okumak, kitaplardan nakletmek hakikaten yine de çok zor değil. Yani kolay. Peki sizler bizden daha iyi bunları biliyorsunuz ve anlatıyorsunuz, okuyorsunuz. Ama bu halleri yaşamak, yani sıradan başarılarda bile hemen Allah muhafaza etsin insan şımarabiliyor. Yani yürümesi, girmesi, çıkması, konuşması değişiyor, heyecanlanıyor böyle. O küçük küçük başarıları bile hazmetmekte çoğu zaman zorlanıyoruz. Kabımız küçük, öyle söyleyeyim. Ama bir 23 yıllık mücadeleden bahsediyoruz. Ve 20 küsur yıl yapılan zulümlerin neticesinde yüzlerce zulmün, savaşların sonunda elde edilen bir fetihten bahsediyoruz. Ve orada dünya tarihinin eşini asla rastladığı fetih mübin, büyük fetihten bahsediyoruz. Ve orada Efendimizin gösterdiği tevazuyu bahsediyoruz. Bunu gösterebilecek, bunu yapabilecek baba yiğit az bulunur. Bulunur ama gerçekten az bulunur. Muhterem dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz bunca zaferlere rağmen insanlara karşı mütevazı davranmaktan hiçbir zaman geri durmadı. Mesela ashabından birisi deve üzerinde giderken Efendimiz sade bir insan gibi yaya olarak onun arkasında yürüyebilmiştir. Bir gün Resulullah Efendimiz muhacir ve ensardan bazı kişilerle birlikte Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak uğurlamaya çıkmıştı. Muaz radıyallahu anh binek üzerinde. Resulullah Efendimiz ise yanı sıra yaya yürüyor. Ve ona en bir taraftan yürüyorlar. Hazreti Muaz'a bazı tavsiyelerde bulunuyor. Muaz deve üzerinde, Efendimiz yerde ve bu şekilde bir uğurlama faaliyeti. Tabi bu durumdan Muaz rahatsız oluyor. Diyor ki ya Resulallah, ben binitliyim, sen ise yaya yürüyorsun. Ben de inip seninle ve ashabınla birlikte yürümek istiyorum. Böyle yapsam olmaz mı? Diyor, bir mahcubiyetini dile getirmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselam onu teskin ediyor. Sonra da ona şu cevabı veriyor. Muaz diyor ki, ey Muaz, bu adımlarımın Allah yolunda atılan adımlar olmasını arzu ediyorum. Ey Muaz, sen şimdi bırak. Yani sen şimdi bir önemli vazifeye gidiyorsun. Şunlara dikkat et. Yani senin binitli benim yerde olmam çok da önemli değil. Ama benim şu anki gönlümde taşımış olduğum esas niyetim, muradım Allah'ın rızasını kazanmak. Yani seni gönderirken, senin yanında yürürken ve sana şu tavsiye yaparken benim esas hedefim Rabbimin rızasını kazanmak, onun rızası istikametinde hareket etmek. Dolayısıyla ey Muaz, bu adımlarımın Allah yolunda atılan adımlar olmasını arzu ediyorum. Kıymetli dinleyenlerim, işte biz de Efendimizin bu hallerinden tabii ki örnek almamız lazım. Bunlar çok güzel örnekler, çok güzel haller. Yani aydınlatıcı, yolumuzu aydınlatıcı, bize rehber kılavuz olacak ne güzel haller bunlar. Dolayısıyla biz de adımlarımızın, attığımız her adımın Allah yolunda olmasına gayret gösterelim. Sami Efendi Hazretleri'nin dediği gibi, hayat o kadar kısa ki, ömür o kadar kısa ki, orada bir dakikayı bile zayi etmeye hakkımız yok. Yani böyle lüksümüz yok. Her bir adımımızı, her bir dakikamızı Allah yolunda olmasına gayret göstermemiz gerekir diyor o Allah dostu da. Cenab-ı Hak bizleri her türlü güzelliği anlamayı, hayatımıza aktarabilmeyi, halimizi, ahlakımızı sevgili peygamberimize uydurmaya çalışmayı bizlere lütfeylesin diyor. Ve siz kıymetli dinleyenlerim, sizleri Allah'a emanet ediyorum.